Ayrım 9.
Gerillalarca, yıkıcı güçlerce, ayaklanmacılarca, katillerce yapılan bir savaş. Muharebe yerine pusularla, hücum yerine sızmalarla yapılan bir savaş. Zaferi düşmanı savaşa mecbur ederek değil, onun takatini keserek ve yavaş yavaş çökerterek arayan bir savaş. Ona bu koşullar içerisinde karşı koymak için tamamıyla yepyeni ve değişik bir stratejiyi, tamamıyla yepyeni ve değişik bir kuvveti ve bundan dolayı da tamamıyla yepyeni bir askeri eğitimi gerektiriyor. M. Ali Kışlalı, Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma, S-15. Bilgi Yayın Evi tarafından yayımlanan ve 1999 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülünü kazanan Terör ve Demokrasi adlı kitabında S-206, Pulat Y. Tacar, Fransa'nın azınlıklar sorununa yaklaşımı başlığıyla şu bilgileri veriyor. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Avrupa Birliği'nin önde gelen üyelerinden biridir. Şimdi Fransa'nın azınlık sorununa nasıl baktığını görelim. ECOSOC, 5 Mart 1991, E-CN, 4 1991, 53, belgenin ilgili bölümlerinin çevirisi. Fransa'nın ECOSOC'ta yayımlattığı bu belge, Paris şartından sonra gönderilmiş bulunması bakımından önem taşımaktadır. Fransa toprakları üzerinde özellikle ırksal, dilsel, dinsel esaslara dayalı grupların varlığını kabul etmez. Fransa'nın bu konudaki kavramları evrensel bir ilkeye dayanır. Bütün insanlar saygınlık ve hukuk yönünden özgür ve eşit doğarlar. Fransız Anayasası bir ve bölünmez olan Fransa Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının yasa önünde eşit olduğu ilkesinden ilham alır. Fransız halkının birliği ve eşitliği etnik kriterlere dayalı farklılıklarla ilgili tüm savları yok sayar. Fransız dili dışındaki dillere ve dine gelince bunlar kişinin seçimine bağlı hususlardır. Fransız hükümeti bu hususların kamu hukuk alanı dışında bulunduğunu ve kişilerin kamu özgürlüklerini özel kullanma alanına girdiğini hatırlatır. Laik devletin bu konudaki tek görevi, yasaların çizdiği çerçevede ve herkesin haklarına saygı içinde vatandaşların dinlerini ve dillerini tam ve özgürce uygulayabilmelerini sağlamaktır. Daha önce de Fransa'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdindeki daimi temsilcisi, örgütün İnsan Hakları Bölümü Başkanı'na 16 Eylül 1976 tarihinde şunları yazmıştı. Irk ayrımcılığının reddi Fransız hukukunun temel ilkelerinden biridir. Fransız hukuku Fransa ulusunun birliği ilkesine dayanır ve etnik nitelikli farklılığı reddettiği gibi bu nedenle her türlü azınlık kavramını da kabul etmez. Bir örnek verilmesi gerekirse 15 Temmuz 1976 tarihinde Fransız, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yasa tasarısı, bilgisayarların ırk ya da dinsel köken ilgili bilgileri göz önüne almamasını öngörmektedir. Anayasasına ve ulusal yasalarına uyma zorunda bulunan Fransız hükümeti, azınlık olsun olmasın ayrı, etnik grupların varlığını kabul edemez. Ulusal dil dışındaki dillere ve dine gelince, Fransız hükümeti bu hususların kamu hukuku alanına değil ve fakat yurttaşların kişisel özgürlüklerini kullanma alanına girdiğini hatırlatmak ister. Fransız hükümetinin bu konudaki görevi, yasalar tarafından belirlenen sınırlar içinde ve herkesin hukukuna saygı duyulması çerçevesinde bunların eksiksiz ve özgürce kullanımını sağlamaktan ibarettir. Fransız hükümeti, yerel dillerin kullanımının bir halk grubunun bilimsel amaçlar dışında bir amaçla tanımlanması için bir kriter oluşturmayacağını hatırlatmak ister. Yerel dillerin kullanımı, kişinin isteğine bağlı olduğu gibi bir dil grubu içinde bile kullanılan ağızların çok çeşitli olması nedeniyle belirli bir bölgede oturan insanlar bu dile farklı derecelerde ilgi duymaktadırlar. Bu dillerin gelişen fikir ve tekniklere uyum sağlamakta güçlük çekmeleri, bunları sınırlı bir coğrafi çerçevenin dışına çıkma yeteneğinden mahrum bırakmakta, Fransız ulusundan başka bir topluluk olarak tanımlanmalarına yetecek öğelerden yoksun bulunmaları sonucunu vermektedir. Bu gözlem, çağdaş yaşantının da hızlandırmış olduğu sürekli karışımın, ulusu oluşturan elemanların son derece karmaşık olduğunu ve bunların objektif bir analiz yapabilmek için birbirlerinden ayrılamayacağını kanıtlamaktadır. Bu itibarla, keyfilikle suçlanmadan ve anayasasının demokratik ilkeleriyle Fransa yasalarını ihlal etmeden, Fransa'da etnik ve dil azınlıkları bulunduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Nurculuğun bir kolu olan Aczı Mendiler'in lideri Müslüm Gündüz, 5 Ekim 1996 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan röportajında şunları söylemiştir. Rejimin dipten kazınması lazımdır. Bugünkü rejim gitmek istemese de gidecektir. Biz devletin başındakilerin kendi kendine şeriatı tercih etmesini istiyoruz. Devletin başındakiler kendileri şeriatı seçmezlerse bunu halk getirecek. Ve Allah muhafaza o zaman çok kan akacak. Biz sulhçuyuz. Ancak bizim hakkımızdan bir milim taviz vermeyen bir sulh anlayışımız var. Biz emniyetten, hadiseden korkmayız. Öyle öldürmeyle falan durmayız. Mecbur kaldık mı hiçbir usul ve kaide dinlemeyiz. Her birimiz ayrı bir komite vaziyetine geliriz. Ordunun akıllanacağı kanaatindeyiz. Bir nokta gelir ki ordu zayıf kalır. Ordu bir tane öldürür, bin tane öldürür, sonunda aciz kalır. İran hadisesinde olduğu gibi topyekün bir millet ayağa kalktığı zaman ordunun yapacağı şey ya millete katılmak ya da kırmızı pasaportunu alıp yurt dışına gitmektir. Şeriat için üç aşama vardır. Kalple isteme, dille isteme ve elle düzeltme. Şimdi üçüncü aşamaya gelindi. Ayrıca şeriat isteyen kimi başka örgütlerinde yer altına kayma süreci başladı. Kapatılan Refah Partisi'nde genel sekreterlik yapan Fazilet Partisi MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın düzenlediği Zahid-i Nursi'yi anma gecesinde yaptığı konuşmada, bu konuşma için Ergün Poyraz'ın Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitabında S-217 ve devamına bakınız. 350 tane İmam Hatip okulundan geçen 10 yıl içinde 500 bine yakın imanlı insan mezun oldu. Kimi doktor, kimi hakim, kimi savcı, kimi kaymakam, kimi vali. Buralardan mezun olan insanlar bu cemiyetin içerisinde belli hizmetleri inanarak kendi imanlarının gereği olduğunu bilerek yürütüyorlar. Resulullah Efendimiz A.S. Hazretleri cihadı terk eden toplumlar zillete düşer diyor. İşte biz zillet içerisindeyiz. Tekrar izzet sahibi olmamızın bir yolu var, birlikte cihat etmek. Allah'ın emri budur. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah, cemiyan diyor. Grup grup olamayız. Grup grup bu iş yürümez. Eğer beraberce sarılırsak, Allah'ın emrini biz yerine getirirsek Allah'ın vaadi var. Bizim uğrumuzda cihat edenlere biz yollarımızı açarız diyor. Allah bu yolları açar, yeter ki biz layık olalım. İşte hayatını baştan sona kadar gördüğümüz zaman, inanarak söylüyorum, Bediüzzaman Hazretleri hepimizin üstadı, en büyük milli görüşçü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü inandığı gerçekleri bu cemiyete hakim kılmak için çalışmıştır. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Başka bir dediğimiz yok ki, hepimizin üstadı, en büyük milli görüşçü Bediüzzaman Hazretleridir demiştir. Profesör Doktor Cahit Tanyol'un 1999 yılında yayımlanan Neden Türban adlı kitabından notlarıma geniş bölümler almışım. Türban konusu her zaman güncelliğini koruduğundan bu kitaptan aldığım notların tamamını aşağıya koyuyorum. İmam Hatip okullarının amacı din adamı yetiştirmektir. Fakat bu okullar fırsatlardan yararlanarak eski medreselerin hortlatılmasına zemin hazırlamıştır. RP'nin yer almış olduğu koalisyon döneminde meslek okullarına üniversiteye girme hakkı tanındı. Refah Partisi'nin bu kanunu çıkarmaktaki amacı İmam Hatip çıkışlıların devletin köşe başlarını tutmasını sağlamaktı. Bütün çabalarına rağmen yalnız harbiyeye giremediler. Biraz mırıldandılar, papuç pahalı geldi. Öğretim hakkı dediler. Devletin diğer örgütlerine sızmak suretiyle subaşlarına kendi adamlarını yerleştirdiler. Bir de görüldü ki mülki idare başta olmak üzere devlet mekanizmasının bütün köşe bucakları İmam Hatip kökenlilerle doldurulmuş. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu onların eline geçmiş. Üniversitelerin her dalında molla kılıklı öğretim üyelerinin sayısı çoğalmış, liselerde felsefe ve sosyoloji dersleri itelenerek kapı önüne atılmış. Onların yerine bütün sınıflara zorunlu din dersleri konulmuş. Her üniversitede bir ilahiyat fakültesi, her ilde bir İslam enstitüsü, sayısı yüz binleri bulan kız ve erkek İmam Hatip okulları ve bir o kadar Kur'an kursları, bütçesi ve kadroları alabildiğine şişkin bir Diyanet İşleri Başkanlığı, sayılı milyonların çok üstünde cami ve mescit yapma seferberliği. Bütün bunlar tabanda bir siyasi sömürü ağının dayanakları. Şu anda Türkiye bir irtica ve din sömürüsüne teslim olmuş durumda. Şu anda Türkiye'de her gün menemen olaylarına taş çıkaracak irtica suçları işlenmektedir. Her gün üniversitelerin önü, camilerin çevresi polis kordonu altında. Yapılan gösterilerin amacı devleti çürütmek, kanunları işlemez hale getirmek. Türban gibi anlamsız bir olayın, ikide bir insan hakları maskesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Anayasa Mahkemesi'ni, üniversiteleri işgal etmesi, ülkede anarşik bir ortam yaratmaktan öte bir yarar sağlamaz. Gazetelere yansımış şu olay üzerinde ibretle, dikkatle durmak ve düşünmek gerek. Devletin kimler tarafından işlemez hale getirildiğinin somut örneğidir. Aktarıyorum. Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün eşi 18 yıl sonra yeniden üniversiteye dönmek için üniversite sınavına girdi. DTCF Arap Dili Edebiyatı bölümünün sınavını kazandı. başı açık fotoğraf vermediği için kayıt yaptıramadı. Gül, eşinin üniversiteye kaydını yaptırmak için refakatinde avukatlarını ve bir de Ankara 16. Noteri Başkatibini de fakülteye getiriyor. Abdullah Gül'ün eşi Bayan Gül evraklarını kayıt görevlisine veriyor. Fakat kayıt görevlisi, başı açık vesikalı fotoğraf vermek zorundasınız, yoksa kaydınızı yapamayız diyor. Araya beraberlerinde getirdikleri avukat ve noter başkatibi giriyorsa da onların tanıklığı da işe yaramıyor ve Gül Hanım'ın kaydı yapılmıyor. Bu zulüm karşısında Abdullah Gül, Türkiye'de 18 yıl önce olağanüstü bir durum vardı. Eşim o yıllarda da üniversitede başörtüsü sıkıntısı olduğu için aynı nedenle üniversiteye kaydını yaptıramamıştı. Üç çocuk büyüttükten sonra girdiği üniversite sınavını kazandığı halde fakülteye yine kaydını yaptıramıyor. Görünen o ki Türkiye'de 18 yıldır değişen bir şey yok. Bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık eşim böyle bir engelle karşılaşmazdı diyor. Üstelik bu büyük Müslümancının beyanatının da yalan olduğunu gazeteler yazdı. Bu zat 2. Refah Partisi'nin başkan vekili ve 1. Refah Partisi iktidarı döneminde de bakanlık koltuğunu işgal etmiş. Beyninde en ufak bir devlet bilinci, en ufak bir kanunlara saygı bulunmuş olsaydı, üniversitedeki basit bir kayıt görevlisinin uyarısı karşısında utançtan yerlere geçmesi gerekirdi. 18 yıldır değişen bir şey yok. Demek o şaibeli sayılan iktidarlarına rağmen devleti çürütememişler ve 18 yıl içinde bu zatın kafasında en ufak bir gelişme olmamış. Eğer bu olay kendi iktidarları döneminde geçmiş olsaydı, bu zihniyetteki adamlar görevlinin karşısına kolluk kuvvetleriyle değil magandaları, öl de ölelim, vur de vuralım narasını atan fedailerle çıkardı. Bu Abdullah Gül bir istisna değil, belli zihniyetteki bir siyasi partinin prototipidir. Aslında bunların onayladığı ve savunduğu bu türbanlılar taifesinin ve yandaşlarının amacı ne din özgürlüğü ne de insan haklarıdır. Bunların amacı laik devleti tutan bütün payandaları yıkmak, inanç maskesi altında insanların din duygusunu sömürerek devleti ele geçirmektir. Abdullah Gül ve takımı bugün bizi yaygın bir irtica tehlikesiyle yüz yüze getiren bir zihniyeti temsil etmektedirler. İrticanın tipik ve somut kanıtı olan bu türban olayı ülkeyi bir iç ayaklanmaya doğru itmektedir. Amacına ulaşıncaya kadar bu türban olayı üniversitelerde sürüp gidecektir. Bunun iki utanç verici yanı vardır. Biri, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal bir yığın derdi varken, bütün devlet kurumlarının başta parlamento olmak üzere bu zorlama sorun üzerinde durmalarıdır. İkincisi, önemsizliğine rağmen önemli hale getirilen bu olay, gerici çevreler tarafından din ve namus duygularını kışkırtma aracı olarak kolayca kullanılabilir. Yönetmeliğe rağmen üniversitelerin direnme gücünü yıpratabilirler. Nitekim Başbakan bunun işaretini verdi bile. Yalnız Sayın Başbakan'ın bu tutumunun ne kadar tehlikeli olduğunu, olayın türbanla kapanamayacağını, bunun arkasından çarşaf, çarşafın arkasından Arap alfabesi, ardından irtica şehitleri, onun arkasından menemen yobazlarının aklanması çorap söküğü gibi birbirini izleyecektir. Ben bir fantezi sergilemiyorum, görünen köy kılavuz istemez. Başta eski ve yeni genelkurmay başkanları olmak üzere benim bu kuşkum birçok yazarlar tarafından tekrarlanmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı emekli olmadan önce gider ayak bu irtica tehlikesine şöyle parmak basıyor. 28 Şubat 1997'de MGK'nın tavsiye kararı yeni bir süreç başlattı. Bu çerçevede başlatılan iktidar değişikliğiyle önce 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya konuldu. Başbakanlık Takip ve Koordinasyon Kurulu teşkil edildi. Bu konunun çözüm için yeni mevzuat çıkarılmasında güçlükler yaşandı. Diğer yandan hala tasfiye edilmemiş irtica kadroları mevzuatın dahi uygulanmasında yetersiz kaldı. İrtica ile mücadele kapsamında 13 adet yasa tasarısı 14 Ocak 1998 ve onu izleyen tarihlerde hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiği halde bugüne kadar hiçbir yasa tasarısı kanunlaşmadı. Bir takım çevrelerin irtica ile mücadeleyi tartışmaya açması dikkat çekicidir. İrtica kesimini cesaretlendiren bu beyanlar, irticanın 28 Şubat öncesine göre daha örgütlenmesine ve örgütsel faaliyette bulunmasına zemin hazırlıyor. Bu satırları yazdığım sırada İzmir Üniversitesi'nde türban tartışması yüzünden bir genç bıçaklanıyor. Daha geçenlerde bir okul öğretmeni, kıyafet yönetmeliğine aykırı bir kılıkla sınıfa girdiği için okulda öğrenci velileri arasında bir tartışma ve dövüşme çıkıyor. Bu gidişle okulların kapıları da sokağa teslim edilecek. Diğer taraftan da İmam Hatip okullarının da orta kısmı kapatıldı diye siyasi partiler ve irtica çevreleri tarafından kışkırtılan kalabalıklar, aylardan beri yumruklarına Allahu Ekber'i siper ederek kanunu protesto ediyorlar. İrticanın kaynakları, yuvalandıkları yerler belli. Neden din ve vicdan özgürlüğü başörtüsünün içine yerleştirilerek üniversitelerin kapısına Engizisyon mahkemeleri yaftası yapıştırılıyor? Bursa'da kız imam hatip okullarına başörtüsüyle girmek isteyen öğrencilere görevi gereği engel oldu diye vali protesto ediliyor. Halk kitleleri devlete, kanunlara karşı kışkırtılıyor. Bu eylem başta sabık RP olmak üzere bütün gerici basın ve siyasi partiler tarafından destek gördüğü halde kimsenin kılı bile kıpırdamıyor. Cuma namazlarının, Ramazan aylarının ve bayramlarının türban eylemi için uygun bir ortam olarak seçilmesindeki amaç belli olduğu halde, Diyanet İşleri Başkanlığı bu başörtüsü sömürüsüne karşı neden olumlu veya olumsuz bir tavır almıyor da, Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren alanlarda fetva veriyor. Onun bu tutumunu sükut ikrardan gelir diye mi yorumlamak gerek? Görevi ve işlevi halkın inanç ve ibadetleriyle sınırlı olması gereken bu kuruma her yıl milyarları aşan bir bütçe ayrılmaktadır. Her an yön değiştirmeye ve ülkeyi bir iç savaşın eşiğine getirmeye yatkın olan bu anlamsız türban olayı karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı tavrını belli etmezse büyük bir vebal ve günah altında kalır. Gazetelerin yazdığına göre Diyanet türbancıların safındaymış. Öyleyse büyük tehlikedeyiz. Belli ki irtica ucuz ve tehlikeli bir araç olarak kendisine başörtüsünü almış bulunmaktadır. Başörtüsü yüzünden üniversite rektörü yuhalanıyor. Öğretim ve eğitim kurumları ürkütülüyor, siyasi partiler için bu ucuz bir oy deposu olarak düşünülüyor. Bunlar iktidara geldikleri takdirde üniversitelerden türban yasağını kaldıracaklarını propaganda etmeleri gün meselesidir. Biz diyoruz ki türbanı savunmak, şeriatı savunmaktan daha ağır bir suçtur. Çünkü biri tartışmaya açık, bir kanunun çiğnenmesidir, içeriğinde çağın ihtiyaçlarını gideremeyen bir hak ve adalet kavramı bulunmaktadır. Diğeri, giyim kuşam gibi bireysel özgürlüğe yasak koyan bir devlet terörü olarak propaganda edilmekte ve bu terörün aynı zamanda Kur'an'ın emirlerini mümine yasaklamakta olduğu ileri sürülmektedir. Din sömürücüleri bu noktada iffet ve namus kavramlarını eklemek suretiyle toplumu kışkırtmaya çalışmaktadırlar. Olaylar şimdiden okul sınırlarını aşmış ve toplumsal bir direnişe dönüşmüştür. Türk tarihinin hiçbir döneminde ne irtica böylesine güçlenmiş ve ne de devlete kafa tutacak bir duruma gelmiştir. Günümüzdeki irtica, Atatürk devrimlerinin sınırlarını aşarak Türk milletinin geleneksel inançlarını tahrip etmekte ve devleti bu zamana kadar hiç olmadığı bir tehlikeli ortama itmektedir. Profesör Doktor Cahit Tanyol'un ayrıntılarıyla açıklamaya çalıştığım görüşleri, fikirlerini köşe başlarını tutmuş bazı gazete yazarlarını okuyarak veya televizyonlardaki güdümlü tartışma programlarını izleyerek edinen aydınlarımıza abartılı görünebilir. Ancak bir tek belge üzerinde dahi düşünmek, başörtüsü eylemlerinin Fazilet Partisi yöneticileri tarafından ne amaçla ve planlı şekilde tezgahlandığını ve Cahit Tanyol'un ne kadar haklı olduğunu göstermeye yeterlidir sanıyorum. Sivas Suşehri ilçesi Karşıyaka mahallesinde bir kahvehanede 8-3-1999 tarihinde yaptığı konuşmada Fazilet Partisi Grup Başkan Vekili Abdüllatif Şener şöyle diyor. Peki bunlar niye İmam Hatip okullarını kapattılar? Kur'an kurslarına gidişi zorlaştırdılar. Üniversitelerdeki İmam Hatip okullarındaki kız öğrencilerle mücadele ediyorlar başörtüsüyle. Çünkü bunların vatandaşların inançları, değerleri, menfaatleri diye bir telaşları, endişeleri yok. Hiçbir Avrupa ülkesinde, Amerika'da, Asya'sında, nereye giderseniz gidin, rahibe okullarında, rahibe olmak için okuyan öğrencilerin başlarındaki örtüyü çıkarmaya hiçbir siyasi partinin gücü yeter mi? Hiçbir siyasi iktidarın gücü yeter mi? Hiçbir devletin gücü yeter mi? Yetmez. Kimsenin aklına da gelmez oralarda. Bırakın Avrupa ülkelerini. Türkiye'de ruhban okulları var. Türkiye'deki ruhban okulları öğrencilerinin başındaki örtüyü açmaya kimsenin cesaret etmesi değil, niyet etmesi bile mümkün değil. Peki ne oluyor da Türkiye'de İmam Hatip okuluna giden, İmam Hatip okulu nedir? Dini bir okul. Oraya giden kız öğrenci başını açacak diyor. Kim diyor? Vali genelge çıkarıyor. Aslına bakarsanız Bursa'da yaşanan olay bir deney. Orada tutarsa bütün Türkiye'de yaygınlaştıracaklar ve de milletin oyuyla iktidara gelen siyasiler, milletin inançlarına uygun, saygılı davranış içinde bulunması gerektiğini hiç düşünmüyor, aldırış da etmiyor, onu bir problem olarak da görmüyor. Bunun hesabının sorulması lazım. Üniversitelerde aynı hadiseler yaşanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmez bir hadisedir. Bütün bunların çözümünün tek adresi var. Bu adres Fazilet Partisi'dir. Neden öyledir?